Ayrım 38, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 527, bölüm 5. Korunaklı Ülke, İkinciler Krallığı, Beroin 6234, Güneş Döngüsü, Kış. Bu nasıl olabilir? Tüneller korunuyordu. Balandil'in girişe bakacak zamanı yoktu. Zira adamlarına bitmek bilmeden, hücum eden Ogre, Ork ve Boglin saldırıları karşısında liderlik ediyordu. Her öldürdüğü düşmanı yerine karşısına iki tanesi dikiliyordu. Baltasını istediği kadar körlemesine sallasın, her seferinde bir rakibe denk geliyordu. Ancak cüceleriyle birlikte sürpriz şekilde ortaya çıkan canavarları mağaralara geri püskürtmeyi başarmıştı. Sayısız cücenin yaşamını yitirdiği bu kanlı mücadelede saldırganları tünellerin ön tarafındaki salona kadar geri çekilmeye zorlamışlardı. Ancak hepsi buydu, ileri gidemiyorlardı. Çok fazlalar. Sıkıştırdıkları ancak alt edemedikleri düşmanların sayısını görünce Balandil'in korktu. Tünellerden durmadan yeni orklar tırmanıyordu. Arkadan bir haberci yaklaştı ve ona yeni felaket haberleri ulaştırdı. "Yaratıklar seni kandırdı," dedi nefes nefese. "Arkamızdan saldırdılar. Ogre ölüsü kapıları açıldı. Birinci ve ikinci sur düştü." Balandil'in ihanet kokusu aldı. "Düzlüklere kaynar yağ dökün. Bu onları..." "Olmuyor. Düzenekleri parçaladılar." Parçaladılar mı? Zafer elde edeceğine dair güveni bir an için sarsılmaya başlamıştı. Bu ancak birileri düzeneklerin nerede olduğunu söylediği takdirde mümkün olabilirdi. "Bizimkilere geri çekilmelerini ve girişi kapatmalarını söyle. Dış surları terk ediyoruz. Burayı içeriden savunacağız." Onu cesaretlendirmek için omzuna vurdu. "Çabuk." Haberci başıyla selam verdi ve koşarak oradan uzaklaştı. Olaylar tesadüfen gelişmiyordu. Kral bundan emindi. Önce tünellerden, onlardan yüzlerce yıldır haberleri olmayan orklar geldi. Ardından da teraslardaki savunma mekanizmasını kullanım dışı bırakıyorlar. Sonunda da cüceleri kuşatıyorlar. Etrafı gayet iyi biliyorlar. Birisi bunları planlayarak ikinciler hakkında her şeyi onlara aktarmış. Hangi cüce böylesine acice bir şey yapardı? Aklına orklarla kendiliğinden müttefik olabilecek hiçbir cüce gelmiyordu. "Nodon... İçimizden birini büyülemiş olabilir." Çabucak bir karara vardı çünkü fazla zamanları kalmamıştı. 200 kişi benimle geliyor, diğerleri canavarları burada tutacak," diye emretti ve koridorda ilerlemeye başladı. Hedefi yüksek kapılardı, amacı orklar oraya ulaşıp da diğer taraftaki topraklardan yaratıkları yolu açmadan uçurumun üzerindeki köprüyü yok etmekti. Attığı her adımla birlikte Nodon'una karşı nefreti ve öfkesi daha da büyüyordu. Korunaklı Ülke, Wyrun Krallığı'nın 6234 Güneş Döngüsü, Kış. "Mola vermeye ihtiyaç duymuyor mu?" diye sordu Rodario merakla Andokai'ye. "İki vagonu uzun zamandır itiyor." "Senin aksine Dijerun çalışmaya alışkın," diye sevimsizce karşılık verdi Andokai. Oyuncu alınarak baktı ve çenesini havaya kaldırdı. "Saygıdeğer Maga'ya ne yaptım da beni her seferinde?" Maga arkaya döndü. "İçeriye atla Dijerun. İleride yokuş var." Zırhlar içindeki savaşçı söz dinleyerek arkadaki vagonun içine atladı ve kimseyi yaralamamak, özellikle de kafasını tavana çarpmamak için olabildiğince küçülmeye çalıştı. "Beni istediğiniz kadar görmezden gelebilirsiniz," diye devam etti oyuncu ısrarla. "Ancak bunun size bir faydası olmayacak. Üzerinde kötü bir etkisi olabileceğini düşünün. Zira ben oyunu yazıyorum ve siz de içine yer alıyorsunuz. Anladınız mı?" Maga'nın gözleri onunkilere kilitlendi. "Gösteriye Dijeron'u göndereceğim. Onun hareketlerinden oyununu beğenip beğenmediğimi anlayacaksın. Baltasını çekerse o zaman kaç." Rodario boş yere bakışlarına karşılık vermeye çalıştı. "Seninle bir sorunum yok. Ancak tarzından hoşlanmıyorum. Gülüş davranıyorsun ve buna katlanamıyorum." Rodario'nun yüzü asıldı, keyfi kaçtı. "Açıkça söyleyin, beni gerçek bir erkek olarak görmüyorsunuz. Sizin gözlerinizde bir erkek kılıç savurmalı, kasları olmalı ve büyü yapabilmeli." "Senden özür dilerim," dedi onu küçümser bir edayla. "Beni düşündüğümden daha iyi anlamışsın. Gördüğün gibi kıstaslardan üçüne de uymuyorsun. Bu yüzden ilgimi çekmek için daha fazla uğraşma. Beni ettiğin kadar diğerlerini de rahatsız ediyorsun." Maga diğer zamanlarda olduğu gibi berrak sesini alçaltmaya yine gerek görmemişti. Rodoiro kıpkırmızı olmuştu ve tam karşılık vermeye hazırlanırken vagon öne doğru savrulup hız kazandı. Mürekkep kasesi kağıdıyla elbiseleri üzerine döküldü ve sonunda Rodoiro küsmüş halde susarak köşesine çekildi. Tungtil elini fren kolunun üzerine koymuş, gözlerini yola dikmişti. Bir engelle karşılaştıklarını aracı acil olarak durdurabilmeyi umuyordu. Yine de eğilmiş bir rayı uzaktan fark edebileceğini hayaline de kapılmadı. Yanında oturan Boindil de gergin bir şekilde ön tarafı izliyordu. Vagonlar aralarında yeterince mesafe bırakılarak ilerlediler ve nihayet son hıza ulaştılar. Çevrelerindeki serinlik azalmıştı ve yolculuğun rüzgarı onlara çürümüş yumurta kokusu taşımaya başlamıştı. İleride ışık var diye bağırdı hiddetli birden. Turuncu bir ışık. Tünelden hızla çıktılar. Aşırı derecede ışıldayan devasa bir gölün üzerinde bazalt ayaklar yardımıyla kurulmuş bir köprüde yol almaya başladılar. Zemindeki lavlar hareket ediyor. Kristal saydamlığındaki sular kaynayıp köpürüyordu. Yukarı çıkan sıcaklık havayı dayanılmaz bir hale getirerek yolcuları tere boğuyordu. Nefes almakta zorlanıyorlardı ve kükürt kokusu işi daha da zorlaştırıyordu. Parlak ışıyan lavlar çapı yaklaşık 2 mil kadar olan mağaranın düzensiz duvarlarını aydınlatıyordu. Gölün yüzeyinden tavana kadar olan yükseklik ise yaklaşık 500 adım kadardı. Uzun köprünün üzerinden geçtiler. Her ne kadar güzel görünse de tünellere dönmekten dolayı memnunum diye geçirdi Tungtil içinden. Sonra çöküş sesini yeniden duydular. Kaynama ve köpürme sesini hafiften bastıran tek bir darbe sesiyle başladı. Goyimgar heyecanla başını sağa sola çevirerek sesin kaynağını bulmaya çalıştı. Atalarımızın ruhları bunlar diye fısıldadı. Büyük büyük annemin bana anlattığı masallardan biliyorum onları. Brakkas'ın buyruklarına boyun eğmeyen ve bu yüzden de ocağa geri dönemeyen cücelerin hikayeleri. Mağaralarda yaşamaya mahkumlar ve çektikleri acının intikamını almak için canların peşine düşüyorlar. İnsan yiyen orkların hikayelerine de inanmış mıydın diye sordu Barragor ona gülerek. Doğru olduklarını söyleyebilirim sona diye homurdandı Boindil önden. Goyimgar iyice ufaldı ve vagonun kenarından sadece gözleri görünür oldu. Belki de bu hayaletler konusunda da haklıydı. Kesin şunu diye emretti Tungtil ve o anda mağaranın doğal kızıl aydınlığında ikinci darbe sesi duyuldu. Ama bununla kalmadı. Seslerin şiddeti yükseldi, hızı arttı ve çekiç sesleri melodik darbeler haline aldı. Sesin kendisi tavandaki gevşemiş kayaları düşürmeye yetiyordu. Ufak taşlar aşağı inip köprüyü ıskalayarak kızgın göle düşüyorlardı. İşte diye bağırdı Goyimgar. Korkudan heyecanlı, Vrakkas adına. Ruhlar bizi felakete sürüklemek için geliyorlar. Herkes onun parmakla gösterdiği yere baktı ve sanki yoktan var olmuş gibi kayaların arkasından çıkarak yukarıdan onlara bakan yaratıkları gördüler. 300'den sonrasını saymayı bıraktı Tungtil. Giderek çoğalıyorlardı. Erkek ve dişi cücelere benzedikleri doğruydu. Kimisinin üzerinde zırh, kimisinde sıradan kıyafetler vardı. Bazıları ise sadece deri etek giymişti. Savaşçılar, demirciler, işçiler soluk yüzlerle onlara suçlar şekilde bakıyorlardı. O darbe sesleri bitmek bilmiyordu. Hep birlikte kollarını kaldırarak yolcuların gittikleri yönün aksini işaret ediyorlardı. Gitmemizi istiyorlar diye fısıldadı Goyimga. Lütfen geri dönelim, söz veriyorum. Gönüllü olarak ölü ülkenin içinden geçip orklarla savaşacağım. Hayaletler. Tungtil yaratıkların boş bakışlarını görünce sırtına serin bir ürperme hissetti. Lavların kızıl ışığı beyaz yüzlerinde kanlı bir yansıma yaratıyordu. Lothiano'nun kitaplarını hayaletler hakkında yazılanları okumuştu. Şimdi onları kendi gözleriyle görmüştü. Yine de beni durduramayacaksınız. Ve her şey bir anda sona erdi. Bir sonraki tünele dalarak içinde göl olan mağarayı ve hayaletleri arkalarında bıraktılar. En son olarak çekiş darbe sesi de solup gitti. Korunaklı ülke, İkinciler Krallığı, Beroin, 6234 Güneş Döngüsü, Kış. Balandil'in kötü tahminlerinde haklı çıkmıştı. Savaşçılarıyla birlikte yüksek kapılara vardığında taş zeminde yatan katledilmiş cücelerle karşılaştılar. Kanları gri kayaların üzerinden akıp gidiyordu. Silahlarını çekip kendilerini savunacak zamanları dahi olmamıştı. Bu da onların bir dost tarafından öldürüldüğü anlamına geliyordu. Nodonu'nun büyülediği ve düşmana çevirdiği bir dost. Lanet olası sihir. Karşıdan esen rüzgar ork kokusunu taşıyordu. Dişlilerin işleyişi üst üste binen taş plakların yerleşmesi sesleri duyuluyordu. Hain kendisinden daha hızlı davranmıştı. Koşun diye bağırdı Balandil'in. Daha fazlasını söylemesine gerek yoktu. Yanındakiler neyin söz konusu olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Duvar boyunca tırmanan merdivenlerden ilerleyerek köprü mekanizmasının harekete geçirildiği odaya doğru koştular. Uçurumun diğer tarafına geçiş köprüsünün parça parça oluşmasını izleyen yaratıkların beklenti dolu bağırışları kulaklarına çalınıyordu. Aniden gitmeleri gereken odayla aralarında duran dişlerine kadar silahlanmış 100 iri ve güçlü orkla karşı karşıya geldiler. Hedeflerine ulaşmaları için onlarla kıran kırana savaşmak zorunda kalacaklardı. İki grup büyük bir şiddetle savaşmaya başladı. İki taraf da bugüne kadar olmadığı şekilde diğerinin ölümünü arzuluyordu. Kırmızı ve yeşil kan fışkırdı. Eklemlerle dişler havada uçuştu ve vahşi savaş gürültülerine diğer tarafta bekleyen canavarların ulumaları eklendi. Balandil'in kolu giderek ağırlaşıyordu. Yaptığı kesintisiz hamleler onu giderek yoruyordu ancak inadı yorgun kaslarına şimdilik üstün geliyordu. İndirin onları diye bağırdı. Köprüyü parçalamalıyız. Yoksa her şeyi kaybederiz. Zaten her şeyi kaybettiniz Balandil'in dediğini duydu Bispur'un duvarlarda yankılanan sesinden. Ve bunu söylerken de üzgün gelmiyordu sesi. İkinciler klanı dördüncülerin en iyi savaşçılarıyla birlikte yok olacak. Orklar tünelleri öğrendikten sonra çocuk oyunu olacaktır bu. Sen miydin? Kral baltasını saldırmakta olan iğrenç bir suratın ortasına indirdi. Kemikleri kırıldı. Yüz tanınamaz bir et yığınına döndü ve ork yere devrildi. Giriş açılmıştı ve cüceler son olarak onları bekleyen mekanik tesisatı korumaya kararlı bir düzüne kadar orkla karşılaştılar. Balandil'in nefes nefese geride kaldı. Neden? Başka türlü planlamıştım ancak sahte taht adayı konusundaki tavrın planımı bozdu. Sen ve yüce kral doğaçlama yapmama neden oldunuz. Fakat böyle de olacak. Elflerle savaşırken onların size yapacaklarını şimdi orklar başarmış olacak. Ve sanırım daha da iyi becerecekler bu işi. Balandil'in bir suburun nerede durduğunu anlamaya çalışıyordu. Ancak sesin yankısı onu yanıltıyordu. Bu ihanetin yüzünden seni kendi ellerimle geberteceğim diye büyük bir nefretle yemin etti. Cevap olarak hain bir gülme sesi duyuldu. Bunu kaç kez duydum ama bugüne kadar kimse söylediğini başaramadı. Sen de başaramayacaksın Kral Balandil'in. Yakında ne halkın ne de toprakların kalacak. Kral cüce hainle ilgilenmeyi bırakarak geriye kalan savaşçıların destek olmak üzere odaya koştu. Sonunda atış mazgalından köprünün üzerine doğru çabucak göz attı. Üçte ikilik bölümü açılmıştı ve aceleci yaratıklar aradaki mesafeyi atlayarak geçmeyi deniyorlardı. Kimisi de bu denemesi sırasında uçuruma düştü. Bazıları ise kenara kadar atlamayı başarıp tutunmaya çalıştılar ancak başaramadılar. Hayır! Bunu başaramadılar. Balandil'in çığlık atarak kendi son orkun üzerine attı ve tüm gücünü kullanarak baltasıyla yan tarafını yardı. Baltanın ağzı yağlanmış, zırhı kesti ve koyu yeşil kan havaya fışkırdı. Silahını yaranın içinden çekti, rakibinin kılıç hamlesini savuşturdu ve aynı yere bir kez daha hamle yaptı. Düşmanın aynı yere yapılan üçüncü hamlenin sonunda sallanarak can verdi. Balandil'in ancak o anda köprüyü kumanda eden bir sürü kol ve dişinin eğilip bükülüp kırılmış olduğunu fark etti. Köprü açıldı diye rapor verdi cücelerden biri. Canavarlar topraklarımıza hücum ediyorlar, majesteleri. Balandil'in felç olmuş bir halde kendini, klanı ve korunaklı ülkenin kaderini belirleyecek parçalanmış apartlara baktı. Sallayıp itmeler bir işe yaramıyordu, kol sıkışmıştı. Bırak kas bu olmamalı diye bağırdı çaresizlik içinde ve tüm gücüyle üzerine abandı. Sonunda kolu kırıp atarak aradaki boşluğa baltasını soktu ve onu yedek kol olarak kullandı. Sonra da dışarıya baktı. İşe yaramıştı. Destek ayakları geriye dönüyor. Köprü orta yerinden ayrılıyordu. Parçalanan kaya plakaların çatırdamaları kulaklarına kadar geliyordu. Bu seslere yolun ortasına gelmiş olan ancak köprünün çökmekte olduğunu ve öleceklerini anlayan yaratıkların korku dolu çığlıkları da eklenmişti. Sonunda köprü nihayet ayrılarak kırıldı ve canavarlar ölüme doğru düştüler. Geriye yüksek kapılardan bu tarafa geçmeyi bekleyen ancak hayal kırıklıklarını uluyan canavarların çığlıkları kalmıştı. Yaralanmışsınız majesteler diye uyardı bir savaşçı Balandil'in. Sol yanından kan aktığını fark etti. Zincir gömleğin altından bir orkun darbesiyle oluşmuş açık bir yara görünüyordu. Önemli değil diye hırladı ve baltasını aparatın içinden çekti. Köprüyü geçmeyi başarmış olan yaratıkların işini bitirelim. Sonra diğerlerinin yanına döneriz diyerek yeni emrini iletti. Sonra da hain bir sporun peşine düşeriz. Dönüş yoluna gri dağlarda artık güvenli bir noktanın kalmadığını fark ettiler. Her koridorda, her holde ve her salonda irli ufaklı ork ve boglin grupları bulunuyor, cücelerle çatışıyorlardı. Onlara daha ne kadar süre direnebiliriz diye düşündü. Vrakkas, bize yardımcı ol. Hız tünellerinin öndeki salona yaklaştıklarında Balandi'nin kalabalık halde katledilen orkların hayvani böğürtülerini işitti. Lanet olsun, onları orada tutmalarını söyledim, saldırmalarını değil. Açık alanda savaşılmayacak kadar çok sayıdılar. Adamlarıyla birlikte geride kalmış olan savaşçılara destek olmak üzere ileri atıldı. Ancak çok şaşırtıcı bir şeyle karşılaştı. Bir cüce topluluğu o yönden saldırı beklemeyen ork sıralarına diğer taraftan dalmışlardı. Kendi adamları ise orkları ortada ezmek üzere bu taraftan hamlede bulunmuşlardı. Balandil'in adamlarına saldırı emri verdi ve kalabalığın içine atıldı. Kısa süre sonra iki cüce topluluğu ortada buluştu ve son kalan düşmanlar hızlı balta darbeleriyle ortadan ikiye bölündü. Savaşa tam zamanda katılmayı severim diye selamladı onu bir cüce, muhteşem işlemelere sahip zırh gömleği içinde. Sesi biraz tizdi, sakalı ise oldukça inceydi ve zırhının göğüs kısmında bir erkeğe uymayacak şekilde iki kabarık bölge mevcuttu. Sağında ork kanıyla kaplanmış altın işlemeli bir savaş sopası tutuyordu. Ben Dikbaş klanından, ikinci isim Taiz Dikbaş, Borengar boyunun ve ilklerin kraliçesi. Yerdeki cesetlerden birini çizmesiyle ters çevirdi. Meclis toplantısına katılmak üzere geldim. Buraya ancak ne göreyim? Orklar, rakipler arasındaki havayı yumuşatsın diye birkaç orku da mı davet ettiniz yoksa? Balandil'in şaşkınlığını üzerinden çabucak attı. İlklerin bu vahim saatte klanların birliğini hatırlamalarına ve bizi desteklemeye gelmelerine çok memnunum. Ben ikinciler kralı, güçlü parmak klanından Balandil'in tek kol. Size kim ulaştı? Tunkdil mi, Gandogar mı? İçinden bunu Tunkdil demesi için yalvardı. Tunkdil'le konuştum. Sessizliği bozmam konusunda karar vermeme o yardımcı oldu. Diş cüce elini uzattı ve Balandil'in onunla tokalaştı. Peki burada ne oluyor? Hızla Ogre ölüsündeki olayları ve kendi halkına ihanet eden cüceyi anlattı. Daha anlatırken dışarıdaki büyük kapının düşmanlar tarafından ele geçirilmek üzere olduğu haberi ulaştı. Dağı terk etmek zorundasınız diye tavsiyede bulundu İksimtais. İhanete uğradıysanız düşmanlar direnç gösterebileceğiniz tüm noktaları, her koridoru biliyordur. Elini Balandil'in omzuna koydu. Bizimle gelin. Nodon yenilip düşman memleketten def edilene kadar sizi misafir ederiz. Hayır diye hemen itiraz etti Balandil. Kral Balandil, şimdi inat etmenin sırası değil. Halkınla birlikte yenilgiye uğrayıp yok olacaksınız ya sonra? O zaman korunaklı ülkeyi kurtarmak için ben ilklerimle iki kat daha fazla mücadele etmek zorunda kalacağım, dedi dostça bir ses tonuyla. Tünellerden ilerleyip bizim oraya gideceğiz. Haberciler yeni durumu Tunkdil ve Gandogar'a ileteceklerdir. Rahatlayarak karşısındakinin teklifini içten içe kabul ettiğini fark etti. Kadın ve çocukları buraya getirip ve olabildiğince çok kişiyi vagonlara yerleştirin diye emir verdi. Ulaşamadıklarımız ise biz onları kurtarmak üzere tekrar dönene kadar sabretmek zorunda kalacaklar. Madenler saklanabilecekleri kadar geniş. En önemli köprüleri de yıksınlar. Orklar onları o kadar çabuk bulamayacaklardır. Balandil'in geri çekilmek zorunda kalmalarını bir yenilgi olarak algılıyordu. Ancak yok oluş tehdidine karşı başka ne yapabileceğini bilemiyordu. Bir sıfır olmasaydı bu noktaya gelinmezdi diye düşündü nefretle. Kararlı bir şekilde geri çekişlerini planladı. Klan ailelerini en kötüsü için hazır olmalarını söylemek üzere uzaklardaki cüce bölgelerine gidecek gönülleri seçti. Kısa bir süre sabretmeleri gerektiğini söyleyin, dedi net bir şekilde. Birkaç hafta içinde geri gelip orkları öldüreceğiz. Bu bir sözdür. Ardından da tören çekicini almak üzere meclis salonuna geçti. Ona zarar gelmesini istemiyordu. Klanın hazinelerini asla bulamayacaklardı. Oraya açılan yolun rünlerini sadece Gundrabur ve kendisi biliyordu. Terk edilmiş tahtın yanında bulunan süslü çekici aldı. Dışarıda saldırganların kapıya saldırdıkları koç boynuzlarının sesini duyuyorlardı. Gümbürtü etiyle kemiğine kadar işliyordu ve ikincilerin yaklaşmakta olan felaketlerini haber veriyordu. Sanki kapıları felaketin kendisi çalıyordu. Üzüntüyle tahta kaya tribünlere, klan kanunlarının yazılı olduğu dikili taşa ve deliklerden sızan dost ışınlar tarafından aydınlatılan büyük bir ustalıkla duvarlara işlenmiş sahnelere baktı. Döndüğümüzde acaba hala burada olacaklar mı? Kral kaçmayı düşünmüyordur herhalde. Bir spor, Balandil'in geriye dönerek taş levhaların oraya baktı. Hain arkalarına saklanmıştı. Sakallarındaki taş tokalar hafifçe ses çıkardı. Senin o heyecanlı yardımcıların olmadan karşılaşmayı bekledim. Köprüde işlerime çomak soktun. Köprüyü yıkmayı başarmış olman beni üzdü. Savaş baltasını kaldırıp kanun levhalarına vurdu. Levha çatladı ve ardında da büyük parçalara ayrılarak kırıldı. Ama ben sabırlı bir cüceyim. Benim ikincilerin kanunlarını yok ettiğim gibi oklar da sizleri yok edecek. Kral basamakları indi. Yok ettiğin şey taşlara yazılmış harflerden başka bir şey değil. Onları yeniden yazabiliriz. Başaramayacaksın. Cüceler yeniden birleştiler. İhtiler klanından cüceler geldi ve ortakların çoğunu geberttiler. Bundan haberin var mı? Onlar ortaklarım değil, uşaklarım, intikamımı almama yardım edenler dedi sakin bir sesle ve levhanın geri kalanını da parçaladı. Küçük zaferinizi kutlayın bakalım ama eninde sonunda Nodon'una karşı dayanamayacaksınız. O çok güçlü ve fazlasıyla çılgın. O anda ikinci levha da baltasının darbesiyle parçalara ayrıldı. Granit parçaları zeminde dağıldı. Yeter, Balandil'in taht merdivenlerin başında durmuş haine yaklaşıyordu. İlerlerken tören çekicini bir kenara bırakarak kemerinden baltasını çıkardı. Topalın kendisinden daha güçlü olduğunu biliyordu fakat buna karşın daha yavaştı. Bunu neden yaptığını anlat bana. Ama dövüş olacak dedi bir supur gülerek. İki sakat karşı karşıya. Ancak bu sefer sadece sözlerle değil diye ekledi kral kızgınlıkla. Bir supur sırıttı. İkinciler klanı yeniden kral seçmek zorunda kalacak. Ansızın hamlede bulundu ancak kral baltanın altından eğilerek kaçtı ve bu ivmeyi kullanarak saldırdı. Bissubur küfrederek geriye kaçtı ancak baltanın tepesinin en ucundaki sivri uç baldırının alt kısmına isabet etti. Deri ve kumaş yırtıldı ve yaradan kan sızmaya başladı. Bize neden ihanet ettin diye sordu Balandil'in yeniden. Yetiştirdin cüce kral olamadı ve elflere karşı savaşa gidilmediği için mi? Bu kadar mı çok istiyordun bunu? Bir spor ileri atıldı ve bir seri atakta bulundu ancak Balandil'in oyunun farkına vardı ve geri çekilerek esas saldırıyı bekledi. Geniş salonu geçerek köprüyü çıkan koridorda devam ettiler. Altlarında 20 adımlık bir uçurum vardı. Tahta kimin oturduğu umurumda değil diye cevap verdi bir spor. Benim istediğim savaşın yapılmasıydı. Elfler sizi yok ederdi. Hamlesi durdurulamayacak kadar güçlüydü. Balandil'in son anda keskin uçtan kurtarabilmişti ancak bu sırada neredeyse elindeki baltasından oluyordu. Hala anlamıyorum bir spor. Nodonlu seni büyüledi. Neden kendi halkına karşısın? Kendi halkım mı? Hayır. Dördüncüler kesinlikle benim halkım değil. Bir ara çok yaklaşmıştın ve neredeyse yakalanacağımızı düşündüm. Baltası yine havayı yararak geçti. Balandil'in hamleyi savuşturdu ancak çarpışmanın şiddeti elindeki gücü tüketti. Sen kendin söyledin Tekol. Ben o zayıf dördüncülerden biri olamayacak kadar güçlü ve iyi bir savaşçıyım. Bir kez daha vurdu. Kralın parmakları aralandı ve baltası köprünün zeminine şangırdayarak düştü. Ben Lorimbor boyundanım ve diğer boyların yok olmasını sağlayan cüce olarak tarihe geçeceğim diye gürledi haince. Başkalarının yapamadığını başardım. Balandil'in rakibinin saldıran kolun üzerine atıldı ve bir sonraki hamlesini durdurdu. Ancak hain onu bedeniyle iterek miğferini yüzünün ortasına indirdi. Gözlerinin önündeki kırmızı sisin ortasında yıldızların uçuştuğunu gördü. Geriye doğru sendeledi, kulaklarında bir spurun zafer sarhoşu kahkahalarıyla. Tunkdil'in üçüncülerden olması çok yazık yoksa döndü senin yerine talip olabilirdi. Oh, Ogre ölüsünün yıkıntılarıyla karşılaştığında ağlayacağı kesin. Belki de buralarda bir yere saklanıp onu ve diğerlerini de öldürmeliyim. Eğlenceli olurdu. Tunkdil, Lorimbur boyundan biri mi? Asla. Balandil'in zorlukla ayakta duruyordu. Bizden birini gördüğümde tanırım. Birbirimizi hemen algılarız ve inan bana senin taht adayın bizden biri. Bir cüce katili. Tıpkı benim seni öldüreceğim ve orkların bağırsaklarını yemesini seyredeceğim gibi gerçek. Yalan söylüyorsun. Kral korkuluklara yaslandı, bacakları tutmaz olmuştu. Bissubur haince gülümsedi ve hamlesini yaptı. Olabilir, bu artık seni ilgilendirmez. Balandir'in üzerine doğru inen baltayı sadece bir gölge olarak görebildi. Kornaklı ülke, Tabayin krallığının altı, 6234. güneş döngüsü, kış. Kayaların gümbürdemesi onları uyardı ve Tunkdil zamanında el frenini çekti. Vagonun yığılmış kaya parçalarına çarpması yine de şiddetli olmuş, araç raylardan zıplayarak kenara çıkmıştı. Hayaletler ufak bir hesap hatası yapmışlar dedi Bavrogor ve yüzündeki tozu sildi. Sonra da aynısını kendisine yapmasına izin veren Balandis'e yardım etti. O yığıntının altında kalmamız istendi mutlaka. İçkiyle dolu tulumunu aradı ve bir yudum aldı. Ah ufak bir çökme sadece dedi Rodario ve vagondan aşağı atladı. Yardımsever Dijeron birkaç saatte temizler ve sonra da yolumuza devam ederiz. Ya da saygıdeğer magamızın cebinde tünelleri silip süpürecek birazcık rüzgar kaldı mı? Ses tonu oldukça iğneleyiciydi. Kadın tarafından herkesin göz önünde reddedilmesinin intikamını almaya niyetli görünüyordu. Korkudan bembeyaz kesilen Goimbar olduğu yerde kaldı ve şüpheyle tavana baktı. Andokai olay yerine yaklaşıp yanındakilere taşları yoldan çekmelerini söyledi. Ancak bir süre sonra çok fazla kaya olduğunu anladılar. 38. ayrımın sonu sayfa 540.